Ayrım 6.
Nerede görebilir miyim? Görebilir miyim? Dedi prenses. Hemen prenses, hemen dostum. Bu onun oğlu mu? Diye sordu. Deseres içeri giren Nikoluşka'ya dönerek ekledi. Hepimiz sığarız. Ev çok büyük. Aa ne şeker şey. Kontes prensesi konuk odasına aldı. Sonya, Bayan Brune ile konuşuyordu. Kontes küçüğü okşuyordu. Yaşlı kont prensesi selamlayarak içeri girdi. Prensesi son gördüğünden beri yaşlı kont çok değişmişti. O zaman dinç, neşeli, kendine güvendiği belli olan bir adamdı. Ama şimdi onun yerini zavallı, şaşkın bir adam almıştı. Prensesle konuşurken bir yanlışlık yapıp yapmadığını sorar gibi durmadan çevresine bakınıyordu. Moskova'nın ve kendi mülklerinin yakılıp yıkılmasından sonra yaşamı doğal akışından çıkmış, o da kendisine olan güvenini yitirmişti. Yaşamda artık hiçbir yeri olmadığını düşünüyordu. Prenses biricik isteğinin kardeşini bir an önce görmek oldu ve bunu kardeşini görmeyi istediği sırada kendisini oyalamalarına, yapmacık tavırlarla yeğenini övmelerine, canı sıkılmasına karşın çevresinde olup bitenlerin hepsini gözlemliyor ve içine girdiği yeni koşullara, geçici bir zaman içinde olsa boyun eğmenin zorunlu olduğunu biliyordu. Evet, bunlar zorunluydu ama bu yüzden onlara hınç duymuyordu. Kont Sonya'yı tanıtırken, ''Benim yeğenimdir.'' dedi. ''Onu tanıyor musunuz prenses?'' Prenses Sonya'ya döndü ve bu kıza karşı içinde kabaran düşmanlık duygusunu bastırıp onu öptü. Ama bütün çevresindekilerin ruhsal durumlarının kendi ruhunda olup bitenlerden bu deyin farklı olması acı geliyordu ona. Herkese seslenerek yeniden sordu. ''Nerede o?'' ''Aşağıda, Natasha da yanında.'' diye kızarak yanıt verdi Sonya. ''Haber vermeye gittiler. Herhalde yorgunsunuzdur prenses.'' Sonya'nın gözleri sabırsızlıktan ve sıkıntıdan nemlenmişti. Başını öteye çevirdi. Prenses onun yanına nereden gidileceğini kontese sormak istediği sırada kapıda hafif, tezcanlı ve bayağı uçarı ayak sesleri duyuldu. Prenses dönüp baktı ve koşar gibi gelen Natasha'yı, eskiden Moskova'da görüştüklerinde hiç hoşuna gitmemiş olan Natasha'yı gördü. Ama prenses daha Natasha'nın yüzüne bakmadan onun kendisi için bir dert ortağı ve bundan ötürü de bir dost olduğunu sezinledi. Ona doğru koştu, kucaklaştı ve başını omzuna dayayıp ağladı. Prens Andrei'nin başucunda oturan Natasha, prensesin geldiğini öğrenince Maria'ya uçarı gibi gelen o adımlarla odadan çıkmış ve ona koşmuştu. Koşarak odaya girdiği zaman Natasha'nın telaşlı yüzünde yalnızca sevgiyi dile getiren bir ifade vardı. Prensese sevdiği insana yakın herkese duyduğu sonsuz sevgi ve başkalarına sevecenlik gösterme, onlar için acı çekme konusunda duyduğu tutku okunuyordu yüzünde. O anda kendisi ve prensle olan ilişkisi konusunda Natasha'nın zihninde hiçbir düşünce olmadığı belliydi. Duygulu bir insan olan Prenses Maria, Natasha'nın yüzüne ilk bakışta anlamıştı bütün bunları. Başını eğip acı bir zevkle onun omzunda ağladı. Ondan her şeyi öğreneceğini duyumsuyordu. ''Nasıl kendisi?'' diye başladı ama sözünün gerisini getiremedi. Sözcüklerle sormanın da, yanıt almanın da olanaksız olduğunu anlamıştı. Natasha'nın gözleri ve yüzü her şeyi çok daha derin bir biçimde dile getiriyordu. Natasha ona bakıyordu ama korkuya ve kuşkuya kapılmış gibi görünüyordu. Bütün bildiklerini söylemeli miydi, yoksa söylememeli miydi? Yüreğinin en derin yerlerine değin işleyen bu ışıklı bakışlar karşısında bütün gerçeği, gördüğü biçimiyle gerçeğin tümünü söylemek olanaksızdı. Natasha'nın dudağı birden titredi. Ağzının çevresinde çirkin kırışıklar oluştu. Hıçkırarak yüzünü elleriyle kapadı. Prenses Maria her şeyi anlamıştı. ''Yarası nasıl? Genel sağlığı ne durumda?'' Natasha. ''Göreceksiniz, göreceksiniz.'' diyebildi. Aşağıda odasının yanında gözyaşlarını silmek ve yanına yatışmış olarak gitmek için bir süre beklediler. Rahatsızlığı nasıl bir yol izledi? Kötüleşmesinden bu yana çok zaman geçti mi? Ne zaman çıktı ortaya bu? İlk zamanlarda ateş ve ağrı yüzünden tehlikeli bir durumun ortaya çıktığını ama Troitsa'da bunun geçtiğini, doktorun yalnız kangrenden korktuğunu anlattı. Ama bu tehlike de atlatılabilmişti. Yaroslavl'da geldiklerinde yara irinlenmeye başlamış, Natasha irinlenmeye ve öteki ayrıntılara ilişkin her şeyi biliyordu ve doktor irinlenmenin iyi bir gelişme olabileceğini söylemişti. Ama yeniden ateş yapmıştı. Doktor bunun da öyle pek tehlikeli olduğunu söylememişti. Ama 2 gün önce bu oldu, apansızın, dedi Natasha ve hiç kırıklarına tuttu. Niçin oldu bilmiyorum ama ne hale geldiğini kendiniz göreceksiniz. Güçsüz mü düştü, zayıfladı mı diye sordu prenses. Hayır, öyle değil, daha kötüsü. Göreceksiniz, ah Marie, çok iyi bir insan. Yaşayamaz o, yaşayamaz çünkü... Natasha alışkın bir devinimle kapıyı açıp Prenses Maria'yı öne geçirdiğinde prenses hıçkırıkların boğazını tıkadığını duydu. Kendini iyice hazırlamış olmasına, yatışmaya çalışmasına karşın onu gördüğü zaman ağlamadan edemeyeceğini biliyordu. Prenses Natasha'nın 2 gün önce olduğu sözleriyle ne demek istediğini anlamıştı. Prensin birdenbire yumuşaması, sınırsız bir sevecenlik duyması ve bütün bunların bir ölüm işareti olması biçimde yorumlamıştı bu sözü. Kapıya yaklaştı. Androsha'nın çocukluğundaki yumuşak, içli bir anlam taşıyan ve daha sonra çok seyrek gördüğü için üzerinde büyük bir etki yapan yüzü canlandı hayalinde. Tıpkı babası gibi onun da ölmeden önce kendisine yumuşak ve sevecen sözler söyleyeceğini, buna dayanamayacağını, başucunda hüngür hüngür ağlayacağını biliyordu. Er geç olacaktı bu. Odaya girdi. Miyop gözleriyle gövdesinin çizgilerini seçtikçe boğazından hıçkırıklar yükseliyordu. İşte yüzünü görmüştü. İşte bakışlarıyla karşılaşmıştı. Yanlarına yastıklar dizilmiş bir divanda sincap köklü bir röptüşambr giymiş olarak yatıyordu. Zayıflamıştı ve yüzü sapsarıydı. Kemikleşmiş saydam elinde bir mendil vardı. Öbür eline hafif parmak devinimleriyle uzamış ince bıyıklarına dokunduruyordu. Gözleri içeri girenlere çevriliydi. Yüzünü görüp bakışlarıyla karşılaştığında Prenses Maria adımlarını yavaşlattı birden ve gözyaşlarının kuruduğunu, hıçkırıklarının durduğunu duyumsadı. Yüzünün ve bakışlarının anlamını kavrayınca birden korkuya kapıldı. Suç işlemiş gibi duydu kendini. Ama suçum ne diye sordu kendi kendine. Yaşaman ve yaşamı düşünmen, oysa ben, diye yanıt verdi karşısındaki sert bakışlar. Kız kardeşini ve Natasha'yı süzerken Prens Andrei'nin dışarıya değil de kendi içine bakan bakışlarında sanki bir kin vardı. Kendi töreleri üzere birbirlerinin ellerini öptüler. Bakışları gibi yabancı ve dümdüz bir sesle, "Nasılsın Marie? Nasıl geldin buralara?" diye sordu Prens Andrei. Umutsuz bir çığlıkla bağırsaydı Prenses Maria bu ses karşısında düştüğü dehşetten daha azını duyardı. Aynı ağır ve dümdüz sesle. Nikoluşka'yı da getirdin mi, dedi prens. Anımsamak için kendini zorladığı belliydi. Prenses Maria nasıl söylediğine kendisi de şaşırarak. Nasıl duyumsuyorsun kendini, dedi. Bunu doktora sormalı dostum, diye yanıt verdi Prens Andrei. Güler yüzlü görünmek için kendini zorladığı belliydi. Dudaklarının ucuyla ve kuşkusuz hiç düşünmeden. Geldiğin için teşekkür ederim sevgili dost, diye ekledi. Prenses Maria onun elini sıktı. Prens birazcık yüzünü buruşturarak yanıt verdi buna. Prens susuyor, Maria da ne diyeceğini bilemiyordu. 2 gün önce ne olduğunu şimdi anlamıştı. Sözlerinde, sesinin tonunda, özellikle bu bakışlarda, dünyevi olan her şeyden uzaklaşma, yaşayan insanın gözünde çok korkunç olan bir uzaklaşma seziliyordu. Yaşayanları zorlukla anlıyor gibiydi. Ama bunun anlama gücünü yitirmiş olmasından değil, yaşayanların anlamadığı, anlayamadığı başka bir şey, tüm varlığını emir alan bir şey olmasından ileri geldiği belli oluyordu. Sessizliği ve Natasha'yı göstererek. Evet, alın yazısı ne tuhaf bir biçimde birleştirdi bizi, dedi. Başımdan ayrılmadan bana bakıyor. Prenses Maria dinliyor ama söylediklerini anlamıyordu. Duygulu ve içli Prens Andrei, kendisini seven ve sevdiği kimsenin yanında nasıl söyleyebilirdi bunu? Yaşamayı düşünseydi, böyle gönül kırıcı ve soğuk bir biçimde söylemezdi bunu. Öleceğini bilseydi, nasıl acımazdı ona? Yüzüne karşı nasıl? Nasıl böyle konuşabilirdi? Bunun ancak tek bir açıklaması olabilirdi. Onun için her şey birdi artık. Çok daha başka ve önemli bir şeyi gördüğü için her şey birdi gözünde. Konuşma soğuk ve tutarsızdı. Kesintilere uğruyordu. Marie, Riazan yoluyla gelmiş, dedi Natasha. Prens Andrei, onun küçük kardeşine Marie dediğini fark edemedi. Natasha ise, Prens Andrei'nin adını kullanarak, yanında böyle derken, bunun ilk olarak farkına varıyordu. Evet, peki, dedi Andrei. Moskova'nın yandığını, Kül yığını durumuna geldiğini söylemişler ona ve üstelik Natasha durdu. Konuşmak olanaksızdı. Prens Andrei'nin dinlemek için kendini zorladı ama bunu başaramadığı belliydi. Evet, yandı diyorlar, çok yazık dedi prens ve bıyıklarını dalgınlık içinde yoklayarak ileri baktı. Ama onların hoşuna gitsin diye söylediği belli olarak ansızın. Kont Nikolay'la mı karşılaştın Marie dedi. Seni çok beğendiğini yazmış. Söylediklerinin yaşayan insanlar için taşıdığı karmaşık anlamı kavrayamıyormuş gibi doğal ve sakin bir biçimde konuşmaya devam ediyordu. Sen de onu beğenseydin çok iyi olurdu. Evlenirdiniz diye ekledi hemen. Uzun zamandan beri aradığı sözcükleri en sonunda bulmuş gibi mutluydu. Ama onun için kardeşinin yaşayanlar dünyasından artık çok uzak olduğundan başka bir anlam taşımıyordu bu sözler. Sakin bir biçimde, benden konuşmak gerekli mi dedi ve Natasha'ya baktı. Bakışlarını üzerinde duyumsayan Natasha ona bakmadı. Gene herkes susmuştu. Andrei dedi prenses titreyen bir sesle. Nikoluşka'yı görmek ister misin? Hep senin sözüne ediyor. Prens Andrei usulca gülümsedi. Ama kardeşinin yüzünü o değin iyi bilinen Prens Maria, bunu sevinmesinden, oğluna duyduğu sevecenlikten kaynaklanan bir gülümseme değil, kendisinin onu duygulandırmak için aklınca bu son çareye başvurmasını hafifçe ve tatlı bir biçimde alaya almasından kaynaklandığını kavradı dehşet içinde. Evet, Nikoluşka'yı getirmene çok sevindim. Sağlığı yerinde mi? Diye sordu birden. Ürkek ürkek babasına bakan ama kimse ağlamadığı için ağlamayan Nikoluşka yanına getirildiği zaman Prens Andrei onu öptü. Ona ne söyleyeceğini bilmediği belli oluyordu. Prenses Maria gene kardeşine yaklaştı ve onu öptü. Kendini daha fazla tutamayarak ağlamaya başladı. Prens gözlerini ona dikmiş bakıyordu. Nikoluşka için mi ağlıyorsun diye sordu. Ağlamasını kesmeyen prenses başıyla evet işareti yaptı. Marie biliyorsun ki İncil ansızın sözünü yarım bıraktı. Ne diyorsun? Hiçbir şey, burada ağlamak doğru değil diye yanıt verdi. Kız kardeşini aynı soğuk bakışlarla süzüyordu. Prenses Maria'nın Nikoluşka babasız kalacak diye ağladığını anlamıştı prens. Büyük bir çaba harcayarak geriye, yaşama dönmeye, onların bakış açısını benimsemeye çalışmıştı. Evet, hiç kuşkusuz onlara çok acı gelir bu diye düşündü. Oysa ne sıradan şey. Gökyüzü kuşları ne eker ne de biçerler ama kutsal babamız besler onları dedi içinden ve aynı şeyi prensese de söylemek istedi. Ama olmaz. Onlar bunu kendilerine göre anlarlar, yani anlamazlar. Önem verdikleri bütün duyguların, bize bu deyin önemli görünen düşüncelerinin gereksiz olduğunu anlamazlar. Hayır, anlamazlar. Birbirimizi anlayamayız biz. Prens Andrei'nin oğlu 7 yaşındaydı. Yazıyı zorla sökebiliyordu, hiçbir şey öğrenmemişti. O günden sonra çok şey görüp geçirmiş, birçok bilgiyi, gözlem, görgü edinmişti. Ama daha sonra edindiği bütün zihinsel yetenekleri o zaman sahip olsaydı, babası ile Maria ve Natasha arasında geçen sahnenin bütün önemini o anda anladığından daha iyi, daha derin anlayamazdı. Her şeyi anlamıştı. Ağlamadan odadan çıktı. Arkasından çıkan Natasha'ya hiçbir şey demeden yaklaştı. Dalgın ve güzel gözleriyle utanmış gibi baktı ona. Hafifçe yukarı kalkıp pespembe üstü daha titriyordu. Başını Natasha'ya dayadı ve ağlamaya başladı. O günden sonra Desales'ten kendisini okşayan kontesten kaçıyor. Ya tek başına oturuyor ya da Maria'ya ve ondan daha fazla sever göründüğü Natasha'ya yanaşıyor. Utanarak ve yavaşça onları sokuluyor, okşanmak istiyordu. Prenses Maria, Andrei'nin yanından çıktığı zaman Natasha'nın yüzünde okuduğu her şeyi anlamıştı. Kardeşinin ölümden kurtulması konusunda Natasha'yla bir daha hiç konuşmadı. Yatağının başında sırayla nöbet bekliyorlardı ve prenses artık ağlamıyordu. Şimdi ölmek üzere olan insanın üzerinde varlığı sanki elle tutulur duruma gelmiş olan öncesiz sonrasız varlığa ulaşılmaz dua ediyordu yalnızca. Prens Andrei öleceğini bilmekle kalmıyor, can çekiştiğini, yarı yarıya ölmüş olduğunu da duyumsuyordu. Dünyevi olan her şeyden sıyrılmış, varlığını tuhaf ve neşeli bir hafiflik sarmıştı sanki. Sabırsızlanmadan ve şaşkınlığa düşmeden olacağı bekliyordu. Bütün ömrü boyunca varlığını duyduğu o gözdağı verici, öncesiz sonrasız bilinmez ve uzak varlık, şimdi yakınındaydı ve varlığındaki tuhaf hafifliğinden ötürü neredeyse anlaşılabilir ve elle tutulabilir gibi geliyordu ona. Eskiden ölümden korkardı. Bu korkunç ölüm korkusu hissini iki kez duymuştu. Şimdi ise onun ne olduğunu anlamıyordu. Mermi tanesi önünde bir topaç gibi döndüğü zaman bunu ilk kez duymuştu. Biçilmiş ekin tarlasına, çalılara, gökyüzüne bakıyor, ölümün kendi başucunda dolaştığını görüyordu. Yaralandıktan sonra ayrıldığını ve sanki yaşam boyunduruğundan kurtulmuş gibi ruhunda ansızın, ölümsüz, özgür ve bu yaşama bağlı olmayan sevgi çiçeği açıldığı zaman ölümden korkusu kalmamış, artık onu düşünemez olmuştu. Yaralandıktan sonra geçirdiği acı dolu yalnızlık ve yarı sayıklama saatlerinde önünde açılan yeni ve ölümsüz sevgi dünyasına ne deyin dalmışsa, kendi de farkında olmadan dünyevi yaşamdan o deyin uzaklaşmıştı. Her şeyi, herkesi sevmek, sevgi için her zaman kendini aşmak, hiç kimseyi sevmemek, bu dünyada yaşamamak demekti. Bu sevgi dünyasına ne deyin girmişse, yaşamdan o deyin ayrılmış, sevgi olmadığı zaman yaşamla ölüm arasında yükselen o engeli, o deyin etkili bir biçimde yıkmıştı. Bu ilk zamanlarda öleceğini anımsayınca kendi kendine şöyle derdi: ne olur yani, çok daha iyi. Ama Mitişi de o gece yarı sayıklama durumdayken uzun zamandır istek duyduğu kadın önünde belirdiği ve dudaklarını kadının eline değdirerek mutluluk içinde tatlı tatlı ağladığı zaman bir kadına duyduğu aşk yüreğine gizlice girmiş, onu yeniden yaşama bağlamıştı. Artık hem hoşnutluk dolu hem de rahatsızlık verici düşünceler geliyordu aklına. Sargı yerinde Kuragin'i gördüğü anı anımsadığında o zaman yaşadığı duyguları artık hissetmiyordu. Yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istiyor, içi içini yiyordu. Ama bunu sormayı göze alamıyordu. Rahatsızlığı doğal akışını izliyordu. Ama Natasha'nın bu oldu diye dile getirdiği değişme, Prenses Maria'nın gelişinden iki gün önce ortaya çıkmıştı. Natasha'ya olan aşkından başka bir şey olarak görmediği bu, yaşamaya daha değer verişin ansızın açıklanması ve varoluşunun bilinemez karşısındaki son başkaldırmasıydı bu. Bir akşamdı. Yemekten sonra her zamanki gibi ateşi biraz yüksekti. Düşüncelerinde olağanüstü bir açıklık ve saydamlık vardı. Masanın yanında oturuyordu Sonya. Hasta uyukluyordu. Ansızın içini bir mutluluk kapladı. Ah, işte o geldi diye düşündü. Gerçekten de sessizce içeri giren Natasha Sonya'nın yerine oturmuştu. Natasha kendisine bakmaya başladığından beri Prens Andrei onun yakınlığını her zaman elle tutulur bir şey gibi duyuyordu. Natasha onu yana alarak bir koltuğa oturtmuştu. Mum ışığının gözüne gelmemesine dikkat ederek çorap örüyordu. Andrei'nin çorap ören yaşlı dadılardan daha iyi hiç kimsenin hastalara bakmayı bilmediği ve bu işin insanı yatıştırdığını söylemesinden sonra Natasha çorap örmeyi öğrenmişti. İnce parmakları ara sıra tokuşan tığları hızla değiştiriyor, eğik yüzünün düşünceli görünüşünü Andrei bütün belirginliğiyle görüyordu. Natasha kımıldandı ve yumak dizlerinden yere düştü. Natasha ürperip dönerek Prens Andrei'ye baktı. Mumun ışığını eliyle kapayarak sakıngan, çevik ve şaşmaz bir devinimle eğildi, yumağı aldı ve gene eskisi gibi oturdu. Prens Andrei kımıldamadan ona bakıyordu. Bu devinimden sonra derin bir soluk almaya gerek duyduğunu ama bunu göze alamayıp sakınganlıkla soluduğunu gördü. Troitsa Manastırı'nda geçmişten söyleşmişlerdi ve Prens Andrei Natasha'ya sağ kalacak olursa birleşmelerini sağlayan yara için Tanrı'ya hep şükredeceğini söylemişti. Ama ondan sonra gelecekten hiç söz etmemişlerdi. Prens Andrei şimdi ona bakıp tığların çıkardığı madeni sesleri dinleyerek içinden "Bu olabilir mi acaba?" diyordu. Alın yazısı "Salt öleyim" diye mi böyle tuhaf bir biçimde birleştirdi beni? Yaşamın gerçeğini, ömrümü yanlış bir biçimde harcayayım diye mi açıkladı bana? Onu her şeyden çok seviyorum. Ama seviyorsam ne olmuş dedi ve bir zamanlar ağrılar bütün bedenini sardığında edindiği bir alışkanlıkla inledi farkında olmadan. İnlemeyi duyan Natasha örgüsünü bıraktı, başını ona doğru uzattı. Işıldayan gözlerini fark edince uysal adımlarla ona yaklaştı. "Uyuyor musunuz?" dedi. "Hayır, uzun süredir size bakıyorum." Odaya girişinizi duyumsadım. Bu tatlı huzuru, bu aydınlığı sizin gibi hiç kimse veremez bana. Sevincimden ağlamak istiyorum. Natasha ona daha fazla yaklaşmıştı. Yüzü yüce bir sevinçle parıldıyordu. Natasha, sizi çok seviyorum. Dünyada herkesten fazla. Ya ben, diyerek bir an öteye döndü Natasha. Niçin çok? Niçin mi çok? Ne düşünüyorsunuz bakalım? Yüreğiniz ne diyor size? Yaşayacak mıyım? Ne diyorsunuz? Natasha, kuşkusuz, kuşkusuz diye adeta bağırdı ve iki elini tutkuyla yakaladı. Andrei bir an sustu. Ne deyin iyi olurdu diye söze başladı yeniden ve Natasha'nın elini öptü. Genç kız heyecanlı ve mutluydu ama bu devinimin doğru olmadığını, Andrei'nin dinlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Sevincini bastırarak, ama uyumadınız dedi, uyumaya çalışın lütfen. Prens Andrei onun elini sıktı ve bıraktı. Mumun yanına gelen Natasha gene eskisi gibi oturdu. İki kez dönüp baktı ona. Parıldayan gözleri karşılaştı. Ördüğü çorabı bir ödev sayarak bitirmeden ona bakmaya karar verdi. Gerçekten de Prens Andrei biraz sonra gözlerini kapadı ve uyudu. Aradan çok geçmeden soğuk terler dökerek tedirginlik içinde uyandı. Uyurken bu sıralarda aklından çıkmayan şeyi, yaşamı ve ölümü düşünüyordu. Ama daha çok ölümdü düşündüğü. Ölümün yanında duyumsuyordu kendini. Aşk mı? Aşk nedir diye düşünüyordu. Aşk ölümü engelliyor. Aşk yaşamdır. Yaşamdan anladığım her şeyi sevdiğim için anlıyorum ancak. Her şey sevdiğim için vardır. Her şey yalnızca aşkla birbirine bağlanır. Aşk tanrıdır. Ölmek benim için, aşkın bir parçası için evrensel kaynağa dönmektir. Bu düşünceler avutucu geliyordu ona. Ama yalnızca birer düşünceydi bunlar. Eksik bir şey vardı onlarda. Tek yanlı, kişisel, düşünsel bir şey vardı onlarda. Apaçık değillerdi. Yeniden aynı tedirginlik ve kesinlik ortaya çıkmıştı. Uyuyakaldı. Düşünde bulunduğu odada görüyordu kendini. Ama yaralı değildi, sağlıklıydı. Karşısına çeşitli, önemsiz, aldırmaz insanlar çıkıyor. Onlarla önemsiz bir konu üzerinde konuşuyor, tartışıyordu. Bir başka yere gitmeye hazırlanıyorlar. Bütün bunların gereksiz olduğunu bulanık bir biçimde duyuyor Prens Andrei ama onları şaşırtan nükteli ve sığ sözler söylemekten de kendini alamıyor. Bu kimseler farkına varılmadan ortadan yavaşça yitiyorlar. Hepsinin yerini kapıyı kapama sorunu alıyor. Kalkıyor, kapamak ve sürgüsünü sürmek için kapıya doğru gidiyor. Her şey kapıyı zamanında kapayıp kapamamasına bağlı. Gidiyor, telaşlanıyor. Ama ayakları kımıldamıyor. Yetişip kapıyı kapayamayacağını biliyor ama gene de bütün gücünü harcıyor. Acı verici bir korku çöküyor yüreğine. Ölüm korkusu bu. Kapının arkasında duruyor o. Ama bitkin ve şaşkın bir durumda kapıya doğru sürünürken korkunç bir şey öbür yandan dayanıyor. İnsani olmayan bir şey. Ölüm kapıyı zorluyor. Durdurmak gerek onu. Kapıya dayanıyor, son gücünü harcıyor. Kapamak olanaksız artık. Hiç olmazsa tutmalı. Ama gücü yetmiyor, dayanamıyor. Korkunç şeyin zorladığı kapı açılıyor ama yeniden kapanıyor.